Ayrım 8.
Ah, onun öyle kötü kötü bakması ciğerimi delip geçiyor. Ben seni çok seviyorum Saimi. Çocuklarımı da çok seviyorum. Ama iş bulamıyorsam benim suçum mu Saimi? Dün akşam nasıl baktı öyle yemekte ekmeğe uzandığımda? İki yeşil kıvılcım çıktı sanki gözlerinden. Ama şimdi ben eve gittiğimde kapıdan Saimi müjde iş buldum dersem? Dolapta her zaman buz vardır. Uzun rakı bardağının içine iki tane buz parçası. Böyle sıkıca yakalamışım rakı kadehini. Saime'nin yeşil gözleri karşımda. Sevgilim, canım karıcığım benim. Hep şeyden Bülent, babamgilden, böyle utanarak. Yoksa ben seni öyle çok seviyorum ki. Bilmiyor muyum sanıyorsun Saime? Kaçıncı çınçından sonra Saime göz kırpıyor. Ah, onun o göz kırpması yok mu? Evlendiğimiz zamanlar boyuna ona göz kırptırırdım. Ah, sonra alışacağım. Yolda başka erkeklere de. Yo yo, ne olur bir daha. Haydi hatırım için. Şimdi karşısına geçsem, Saime ne olur bana bir göz kırp desem, sanırım çatalı masaya fırlatır kalkar. Ama müjde Saime iş buldum dersem, kim bilir kaç kez göz kırpar. Ah Saime ah, biliyor musun bir ahı, bu akşam sana müjdeyi getireceğim ve sen çocukların odasından benim odama. Yo yo, odamıza geleceksin. Evet, biliyor musun Saimi, biz bu gece rakı içeceğiz. Biz bu gece birlikte uyuyacağız el ele tutuşarak. Yo, kolumu başının altına koyacağım, göğsüme sokulacaksın, uyuyacaksın Saimi. İş, ne işi? Hani Saimi'ye müjdesini vereceğin iş. Ama benim Saimi'ye gereksinmem var. Çocuklarıma gereksinmem var. Canım içki içmek istiyor, karımı öpmek istiyorum. Karımın gülen yüzünü, çocuklarımın boynuna doladıklarını görmek istiyorum. Tamam, şimdi gittin eve, kapıyı açtın, açmadan önce iş bulmuş adam pozunu takındın. Tamam canım, hani efekt miydi neydi? İşte dudağına bir türkü ıslık neyse yerleştirdin. Saime'ye müjdeyi verdin, böyle sırıtarak. Maaşını da söyledin. Saime havaya uçtu, kollarının arasına düştü. Çocuklar boynunu, yanaklarını ıslattılar. Sarıldın, kokladın onları. Saime fırladı gitti bakkala, rakı aldı, gelirken et aldı. Koklaşa bakışa buzlu rakıları böyle çın çın, çocuklar kahkah, sonra çocukların uykusu geldi. Saime o ünlü göz kırpmasını yaptı. Sen margarin gibi eridin, sonra tuttun karının kollarından, yo yo kucakladın, aldın gittin odanıza. Kara bıyıklı Bülent, bir de bunun yarını var, sabahı var. Yarın ne olacak? Sabah ne olacak? Rakıyı içtin, eti yedin, karını kokladın, çocuklarını kucakladın. Ama yarın o sözünü ettiğin para, sözünü ettiğin iş. Hani iş Bülent, hani iş? Şimdi ben eve gidip de şöyle bir Saime iş buldum diye müjdeyi verirsem. Bu kolay oğlum, bu kolay. O birkaç sözcüklü tümceyi söylemek kolay. Ama iş bulmak öyle kolay mı Bülent? İstersen aklını başına al, boş ver. Yine her zaman olduğu gibi şöyle cılk diye usulcacık açıver kiliti. Ayaklarının ucuna basa basa geç divana, uzan. Baktın tabak çanak sesi, otur sofranın bir köşesine. Hiç başını kaldırmadan iç çorbanı, sonra çekil köşeciğine. Karın çocukların uyuyunca sen de ışığı söndür ve düşün, düşün, düşün. Ama kaç ay oldu? Ben Saime'yi özledim, çocuklarımı özledim, rakı içmeyi özledim. Şimdi eve gidince Saime iş buldum diye müjdeyi verirsem, yarın yuvan yıkılır Bülent. Haydi karar ver, yaklaşıyorsun evine. Ayları düşün, karının elinin eline değmediğini düşün. Onun kokusunu düşün ve senin bu işte hiçbir suçun olmadığını düşün. Ama bil ki yarın tüm suç senin olacaktır. Yalanın ortaya çıkınca Saime, Selma ile Senem'i aldığı gibi babasının evine gidecektir. O zaman ne yapacaksın Bülent Bey? Hiç olmazsa şimdi onları solukları hemen bir duvar ötede. Ya Saime babasının evine giderse? Hem niçin yalan söylüyorsun, yoksa yavaş yavaş dejenere mi oluyorsun? Ne dejeneresi canım, patlayacak gibi oluyorum. 8 iş yeri gezdim bugün, 8'i de adres bırak dediler. Biri de sormadı kaç aydır işsizsin diye. İşte sokağımız, karar ver. Yoksa düşünmek için bu işi yarına mı bırak, ha? Ama söyleyeceksem, ha yarın söylemişim, ha bugün. Ne ayırdı var? Çok kötü bakıyor Saimi. Bugün daha kötü bakacaktır. Ama ben şimdi az sonra, 3 dakika sonra kapıdan girince, Saime koş, müjde iş buldum dersem, o zaman kapıdan giriyorsun Bülent, karar ver çabuk. Haydi merdivenleri çıkıyorsun, çatı kata ama nasıl olsa varacaksın. İşte 3. kata vardım bile. Aa, o da nesi? Evet evet, dudaklarında bir ıslık. Uf, ne ıslık. Merdivenlerden 35'lik Bülent çıkmıyor, sınavda cebinden 10 almış lise öğrencisi çıkıyor. Omuzlar yavaş yavaş kalkıyor, sanki ceket kendi kendine kabarıyor. Ay, Bülent'in yüz kasları gevşiyor, ağzı içeri doğru gidiyor, birden yayılıyor. Anahtarını çıkarırken lallalla ile başlıyor. Bülent de şaşıyor, bu ben miyim? Evet sensin, sen iş buldun. Çok dolgun bir maaş, anlıyor musun? Maaşın dolgun. Şimdi müjdeyi vereceksin. Bu gece doya doya çocuklarını sevecek, karını kucaklayacaksın ve rakı içeceksin. Salçalı et, salatalık turşusu yiyecek, kırmızı turp çiğneyeceksin. Yeter ki sırıt Bülent. Sırıt, sırıt. Biraz daha sırıt. Sırıt. Efekti yükselt Bülent. La la la fi fi fi. Çok güzel, şimdi seslen. Yo, kıs efekti. Kır boynunu. Kas yüzünün kaslarını. Yarını düşün Bülent. Haydi kullan şu ufacık zamanı. Sonra yarın çok geç olacak. Yo, hayır, efekti güçlendir Bülent. Haydi, daha güçlü, daha güçlü. Bak içte, odanız orada. Doya doya koklayacaksın Saimeni. Kollarını çocuklarının omuzuna dolayacaksın. Rakını içeceksin, mutlu aile resmi oluşturacaksınız salçalı etin başında. Ver müjdeyi, ne duruyorsun? Baksana, Saime başını kaldırmış sana bakıyor. Yo, biliyor, içip gelmezsin, çok iyi biliyor. Çünkü 5 kuruşun yok. Müjdeyi bekliyor, boynuna sarılmayı bekliyor. Haydi, kadının sezgilerinin güçlü olduğunu göster ona. Yo, kes ıslığı, lalalayı, otur köşene. Yeşil gözler kötü bakmıyor. Bir şeyler sezinledi Bülent. Haydi ver müjdeyi, ver ver, yarın ne olursan olsun. Saime, müjde, iş buldum. Senin ağzından mı çıktı bu sözler? Yo yo, tanıyamadın sesini. Ama sen söyledin. Sen söyledin ki, karın yeşil gözlerini iri iri açmış, sana doğru koşuyor, çocuklar da koşuyorlar. Ne diyorsun Saime? Hem de öyle bir maaş ki. Maaşı da söyledin. İşte Saime'nin kolları boynuna dolanmış. İşte çocuklar ayaklarına yapışmış. İşte Saime öpücükleri konduruyor. Oynuyor, oynuyor, geliyor, sana sarılıyor. Aynı düşündüğün gibi Bülent. Evet, düşündüğüm gibi. Bakkala uğrayacaktım da, böyle bir geceyi kutlamak için sana önce söyleyeyim de dedim. Borca bir ufak küçük rakı alacaktım da, çünkü patron maaşımın yarısını yarın avans olarak verecek de, yarına o maaşın yarısı avans. Bunu niçin söyledim Bülent, niçin mi? Saime'nin öyle güzel güzel baktığını görünce, baba bana ayakkabı, babacığım bana da, gitti Saime, bir koşu gidiverdi, hem et alacak, hem turşu, hem rakı, hem de annesigile haber verecek. 15 dakikada, çok çok yarım saat sonra dönecek. Yarın, yarım maaş avans verecek ha Bülent. Evet Saimecim, evet canım. Oh kocacım, canım benim. Kırmızı turp da demiştin değil mi? Ha? Az sonra kırmızı turpu kütürt edeceksin Bülent. Rakını içeceksin. Bak sen Selma'ya, Senem'e, her biri bir dizinin üzerinde. Öpüp duruyorlar seni, sen de onları öpüyorsun. Karım bu gece o çok sevdiğin geceliğini giyecek, sana istediğin denli göz atacak. Ama yarın sen nasıl bakacaksın karının gözüne, çocuklarının gözüne? Yarın ne yapacaksın Bülent? Yarın ne yapacaksın? Pastırma. Kokusunu duydum ilkin. Bir çarptık geçti ki burnuma, sanki beni çarptı. O sarımsak kokusunun bambaşka bir tadı var. Ne sarımsaklı yoğurt öyle kokar, ne sarımsaklı güveç öyle kokar. Bu sarımsağın kokusu bambaşka. Öyle başka ki sarımsak ancak şanına uygun, en güzel kokuyu derim ki ancak ve ancak pastırmada bulmuştur. Pastırmadan gayrısındaki sarımsak kokusunun tadında iş yoktur. İş yok ki burnuma çarpmamış. Ben onca yoldan gelirken, sucuk satan dükkanların önünden geçmedim mi? Sarımsaklı işkembe satılan dükkanların önünden geçmedim mi? Hiçbirinde sarımsak kokusu burnuma çarpmadı. Ama bu dükkanın önüne gelince yıktı geçti beni güzelim sarımsak kokusu. Kim bilir sarımsak kokusu pastırmanın üzerine olmasaydı ben de yürüyüp geçecektim. Ama kokuyu duyduktan sonra zınk diye duruverdim. Öyle ya, biliyorum, biliyorum, geçen yıl bir kez ederine bakmıştım. İki cins pastırma vardı vitrinde. Birinin ederi şu, birinin ederi bu. Ama ikisinin de ederi benim kesime uygun değildi. Değil almak, belki bakması bile benim için sakıncalıydı. Bazen mideme gelip oturan şişkinlik için hastane doktoru midenin suyu fazla demişti. Şimdi ben alamayacağım şeye bakıyorum. Bakıyorum, sonra da midemin suyu şar diye boşalıveriyor. Mide nereden bilsin cebin delik bütçenin memur bütçesi olduğunu? Ama bugün, ama bugün, yo dayanamadım. Evet evet, bakması da parayla değil ya. Geçerim şöyle vitrinin karşısına, bir güzel bakarım pastırmalara. Hiç yani şu anda kaldırımda gözümü kapasam bulurum ben o dükkanı, o vitrini. Öyle ki bir tazı benim gibi koku alamaz şu anda. Çünkü o denli burnum pastırmaya karşı uyarılmış. Belki de o anda burnumu tazılar gibi uzatmışımdır öne. Tavşanlar gibi oynatmışımdır burnumun üst yanını. Ve de şar. Biliyordum bunun böyle olacağını. Mideme suların dolduğunu duyumsadım. Çünkü vitrinin önündeyim. Kaç parça pastırma öyle her biri kol gibi dizmişler üst üste. Nasıl da koyu çemenle sıvanmış üzerleri. İki tanesi de ikiye bölünmüş. Nasıl bölünmüş hem de? Yok efendim, yok. O eskidenmiş. Ay parçası diye kızların yüzüne bakıp derlermiş. Geçmiş olsun o günler. Şimdi pastırma ay parçası. Evet, Allah sizi inandırsın, o ikiye bölünmüş pastırmalar ay parçası gibi görünüyor. Ne makina ne bir şey verecekler. Şimdi elime bir bıçak, isterse kör kötürüm olsun razıyım. Ben o pastırmadan şöyle bir kuş gömü, kese kese, oh mis gibi pastırma havasını ciğerlerime duya duya akşam için şöyle bir yemeklik hazırlarım ki. Ederlerine bakamıyorum. Bakar bakmaz vitrinin önünden uzaklaşmam gerekli. Onun için en sona saklıyorum. Önce düşlerimi kuracağım, sonunda ederine bakacağım ve ondan sonra vitrinin önünden çekilip yerimi başka bir pastırma hayranına bırakacağım. Şimdi olmaz ya, ben şu pastırmanın 250 gram alsam, yani alabilsem, o zaman nereden alırım? Nah, şuradan alırım. Şu ay parçası gibi olanın üzerindeki öteki ay parçasından. Çekil be eder, gözüme gözüme sokulma, şunun şuracığında daha pastırmayı nereden alacağımızı kestirmeye çalışıyoruz. Kestirdim mi? Evet evet, kestirdim. Yo, öyle makinayla değil, bıçakla kestirdim. İnce ince, kağıt gibi böyle. Tas tamam, 250 gram. Gözüm satıcının elinde ve terazide. Ne ona hak geçsin ne de bana. Şöyle ibre tas tamam 250'nin üzerinde dursun. Namussuz eder, gelir de gözüme çarparsın değil mi? Hain, insana düş bile kurdurtmayan eder. Elimde olsa seni alır, kıvırır kıvırır da, yok Necati, durma artık burada, çek git vitrinin önünden. Öyle bir eder var ki üzerinde düşünü bile kuramazsın. Midenin içi şar mı, var olsun. Ne dedi doktor? Boş bırakma mideni. Şuradan şimdi bir simit alırsın, olur biter. Ama benim canım pastırma istiyor. Hop hop, kim o ya, kim o terbiyesiz? Sen kimsin ulan, pastırma yemek kim? Kaçıncı derecedensin? Yan ödemen kaç lira, yakacak zammın kaç lira? Hıyar, kendine gel. Hem o pastırmalar senin için yapılmıyor ki. Şuna bak, canı pastırma yemek istiyormuş. Oğlum, ayağını yorganına göre uzatacaksın. Bak ne diyor büyüklerin? Şunun şuracığında birkaç yıl daha kaldı. Sabret. Sıkıntıya katlan. Ondan sonra öyle pastırmalar, sucuklar yiyeceksin ki ühü. Ama benim canım şimdi istiyor. Geri döndüm. Nasıl çekiyor beni sarımsak kokusu, pastırma görüntüsü? Hayır, şu anda en kokulu leylak sarımsak gibi kokamaz. En güzel doğa parçası, en güzel manzara pastırma gibi olamaz. Bilmem hangi ressamın bilmem ne tablosuymuş. O tabloyu böyle tutup da yumurtalı yapıp, şöyle ekmeği koparıp, sarımsak kokusunu ciğerlerinde duya duya yağına banabiliyor musun? Öyleyse ne yapayım ben şimdi mavi yolculuğun en mavi köşesini? Benim canım pastırma istiyor. Al da ye ulan Necati. Çüş, kendine gel oğlum, kendine gel. Haydi çek git, boş ver. Vitrinin önündeyim yine. Ah canım ay parçaları. Şimdi giriversem içeriye, yo yo, vitrini izledikten sonra değil, şöyle vitrinin başından ayrılıp, şöyle bir dönüp geri geldikten sonra, dükkanda hızlı hızlı girersin, elinle şöyle gösterirsin, olanağı varsa şu parçadan lütfen, 250 gram. 250 gram yeter mi? Bir baldız, 3 çocuk, 2 de biz, ette 6. Adam başına 40 gram, yetsin canım. Kavga olur belli evde. Çoluk çocuk birbirlerine girerler pastırmanın başında. Sen bandın, ben banmadım. Sen yedin, ben yemedim. Baba büyüğünü kaptı, anne kocamanını ağzına attı. Ama olsun. Sen de o arada nasıl olsa 2 lokma kaparsın. Şöyle ekmeği koparırsın, kocaman bir lokma. Ama eldenli kapatıverirsin yumurtaların, pastırmaların üzerine bastırırsın. Oh, sünger gibi yağı çeker. Sonra ekmeği şöyle bir kıvırıp, sudaki balık gibi, isterse pastırmanın başında kızılca kıyamet kopsun. Sen atarsın koca lokmanı ağzına, başlarsın gözlerini kısıp yavaş yavaş çiğnemeye. Böyle hepsini birden yutmaz, yudum yudum yutarsın lokmalarını. Yuttuktan sonra sahanda kapacağın bir lokma daha kalmışsa ne iyi, kalmamışsa boş ver. İlk lokmanın tadı sana birkaç yıl yeter. Evet, gerçekten kaç yıl oldu sen pastırma yemeyeli? Unuttum, yıllardır. Çok pahalı, değil mi arkadaş? Adamın biri yanında durdu ve gitti. Ama ne denli durdu? Hiç ayırdığında değildin. Yalnız adamın pastırma ederini çok pahalı bulduğunu söylediği zaman adama şöyle bir baktın ama adamı görmedin. Zaten çok kızdın o adama. Sanki kendisi pahalı olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. O da pahalı düş kuruyordu. 250 gramlık pastırma düşü. Bir memur, hem de derecesi kaç, kademesi kaç. Hiçbir zaman pastırma düşü kurmaya hakkı olmamasına karşın pastırma düşü kuruyordu. İşte bir adam gelip bu düşü bozuyordu. Ulan pahalıysa pahalı, sana nesi? Biz nerede kalmıştık? Evde kalmıştık. Şayet yumurtalı pastırma sahanından bir lokma daha kapabilirse, ah, yumurtalı olması şart mı? Değil mi ya? Yumurtalı olmaz da fasulyeli olur. Allah kuru fasulyenin içinde 250 gram pastırma. Nasıl helmelenmiş fasulye, nasıl pişmiş pastırma, tel tel olmuş. Fasulye içinde kadayıf gibi. Bir açıyor tencerenin kapağını Neriman, bir dağılıyor pastırmalı kuru fasulyenin kokusu odaya. Al işte, mide yine şar, iyice şar olsun, olsun. Yanına da Neriman'ın kendi el ceziyle yaptığı lahana turşusundan. Eh, artık sen o zaman çocukların hırıltılarını dinle. Evet evet, evde ne zaman iyi bir yemek, etli bir yemek olsa üçü de hırlayarak yiyorlardı. Ya ben nasıl yerim? Şöyle suyundan bol koy Neriman derim. Bandın mıydı suyuna, kaşığın ucuna aldın mıydı pastırma kokusu sinmiş fasulye tanelerini? Pastırma en sona, önce kaşığın üstüne, sonra ekmek arasına. Pastırma özel yenmeli. Yoksa yumurtalısı mı? Karar ver Necati, ya yumurtalısı ya fasulyelisi. Dur. Ne oldu? Dur canım, bir de şunun kağıtta pişeni var. Kalın kağıda sararsın, atarsın fırına. Ne fırını? Bizde fırın ne arar? Evet evet, en iyisi yumurtalısı. Adam başı birer yumurta kırdın mıydı içine? 6 yumurta, 250 gram pastırma, içine yarım pakette yağ. Hey, dikkatli ol Necati. Biri sana bakıyor galiba. Elinle kolunla bir şeyler yiyor gibi yapıyorsun sen. Kendine gel, vitrinin önündesin. Evde pastırma sahanının önünde değil. 200 gram alsam, adam başı tas tamam 33 gram. Harika. 50 gram eksik ama o 50 gram kaç lira? İşte eder orada. Hesapla. Ya bak, sanki 200 gram diye pastırmalı fasulye olmaz mı? Ay, yine şaşırdım. Oğlum yumurtalı mı, fasulyeli mi? Ah canım yumurtalısını istiyor ama ben fasulye olunca yemeğin çoğalacağını anlıyorum, anlıyorum. Oğlum Necati, ayda yılda, ne ayda yıldası, 10 yılda, 15 yılda bir aldığın pastırmayla canın ne istiyorsa onu yap ye. Canın yumurtalı istiyorsa yumurtalı yap. Haydi Necati, artık hiç düşünme, gir içeri. Çek şuradan 200 gram pastırma de. Yo, öyle şöyle bir dolanıp falan gelme. Sonra cayarsın, uzun hesaplara dalarsın. Sonra haydi boş ver dersin. Onun için hemen gir, şimdi içeriye çektir 200 gram pastırmanı, tut evinin yolunu. Bir dakika. 150 gram alsana, ne olacak yani? Zaten sen bunu doyum tokum yemiyorsun ki, tadımlık. O zaman 150 gram yeter. Adam başına 25 gram düşer. Eh birer dilim yeter de artar bile. 50 gram daha eksik aldığın için hesapla. Evet evet, gözün aydın Necati. Sen bunu yiyebileceksin. Bugün afiyet olsun. 150 gram olunca acaba istediğin yerden kesecek mi yoksa sana yağı dolduracak mı? Pastırma niyetine. Yo, o zaman almam. Benim param kıymetli arkadaş. Belki sen ayırdığında değilsin ama ben tas tamam 15 dakikadır şu vitrinin önünde ne hesaplar ne kitaplar ne düşler. Elin adamı 40 milyonluk Mercedes'e 300 milyonluk daireyi alırken böyle düşünmez. Ama ben düşünürüm. Ben kaçıncı dereceyim biliyor musun? Yok beyim yok. O koltuğunun altına koyduğun derece değil. Bu derece başka derece. Aa, girdim. Girmişim. Dükkanın içindeyim. Satıcı başka birisine pastırma kıyıyor. Şimdi sıra sana gelecek Necati. Çabuk kararını ver. Şunu 100 gram alsan ne olacak? Adam başına 16,5 gram. Nasıl olsa yarımşar dilim düşer. Bu tadımlık değil mi canım? Tadımlık da olsa kendi yerinde maşallah ay parçası. Kokusu yerinde. Ah, gerçekten ay parçası. Bir pastırma yakından bu denli güzel olur mu? Hani insanın hemen türküyü söylemesi geliyor. Nedir bu güzellikler? Bu ne güzel koku? Gül bahçesinde miyim yoksa pastırma bahçesinde miyim? İnsanın içinde midesinde ancak bu denli güzel duygular yeşerebilir. Buyurun. Ah, bana deniyor. 100 gram lütfen, şundan olsun. Ay parçasının kardeşinden. Adam onu eline aldı, doğruyor. İşte bir dilim karımın, işte ikinci dilim Suna'nın, üçüncü dilim Sadık'ın, dördüncü dilim Ayca'nın, beşinci dilim Baldızım'ın, altıncı dilim benim. Aa, yedinci dilim. Yedincisi de var. Cabası gibi, fazlası gibi. Biliyorum, bu yedinci dilim Suna'nın olacak çünkü evin en küçüğü. Afiyet olsun Sunama. Buyurun efendim, parayı kasaya lütfen. Elimi cebime attım, cüzdan, pastırma, kasa, dükkan döndü, kasa döndü, adam döndü, ben döndüm, vitrin döndü, sokak döndü. Her yanımdan sarımsaklı terler boşandı. O kocaman pastırma kalıpları kütük oldu. Kafama indi küt küt. Boğuldum, morardım, bağırdım. Sanki yıllardır biriktirmişim gibi bağırtımı. Cüzdanım, cüzdanımı çalmışlar. Fırladım sokağa, kaldırım boyunca koşmaya başladım. O adamı arıyordum. Düşlerden beni uyandıran. Çok pahalı değil mi arkadaş, diyen adamı. O çekip götürmüştü mutlaka cüzdanımı. Yoksa o da başka bir vitrinin önünde mi düş kurmuştu? En iyi ilaç. Şu kalbimin üzerindeki sancı yok mu? Ne işler açtı başıma ne işler? Kaç yılımı zehir ettiği gibi doktorlara, ilaçlara verdiğim paralarla bir ev sahibi bile olabilirdim ki annemden kalan evde bu uğurda gitti. Benim ne kuşkulu kuruntulu olduğumu, toplu iğne batınca tetanos, kedi tırmalayınca kuduz, 6 ayda bir de tifo, tifus, karma aşı yaptırdığımı biliyorlar ya arkadaşlarım, sonra ufacık bir bulantıda, ufacık bir kuşkuda midemi çamaşır gibi yıkattığımı da biliyorlar ya, tamam ben böyle. Ah, işte şuracıkta deyince başladılar yine konuşmaya. Kimi? Aman arkadaşım, hiç durmaya gelmez bu iş, dedi. Kimi? Kalp bu. Fren yaptı mıydı hapı yuttun. Hiçbir şeye benzemez bu organ. Tulumba değil ki, gününü değiştiresin, dedi. Bir bayan arkadaş, kalp nakli için yeni bir kalp bulursun ya, ya bulamazsan, dedi. Biri de taptaze bir örnek verdi. Dağlar gibi adam, kahvede böyle, kahvesini eline almış, tam dudağına götürecek, şakadak yıkılmış. İşte bu sözle birlikte, sanki o kahvedeki dağ gibi adam yıkılmadı, ben yıkılıverdim. Yahu arkadaşlar, aman durma yol yakınken. Hangisi bilmem, filmlerdeki ince ses gibi konuştu, titrek ama etkili. Yarın çok geç olacaktır. Hiç geç kalır mıyım? Daha genciz, evleneceğiz, çoluk çocuk sahibi olacağız. Koştum gittim iç hastalıkları uzmanının birine. Doktor ötemi berimi bir güzel gözden ve kulaktan geçirdikten sonra hımm dedi. Ardından ya dedi. Bende şafak attı, ağlamaklı. Çok önemli mi doktor bey diye sordum. Önemli değil ama olabilir dedi. Sen şimdi şu ilaçları al, bir hafta kullan, görüşeceğiz. Başladı reçeteyi yazmaya. Ah şu doktorlar, dinlerler, bakarlar, sonra da kaşlarını çatarlar. Hiçbir şey söylemezler. Yahu dalak benim dalağım, yürek benim yüreğim. Söylesene bir şey. Yo, ilaçları kullanmalı, bir hafta sonra gelmeliymişim. Olur. Onca iğneyi vurdurdum, şurupları da içtim, hapları yuttum, gittim yine bizim doktora. Ağrı geçti mi diye sordu. Hayır dedim. Alt dudağını büzüp sarkıttıktan sonra saçsız kafasını kaşıdı. Başını yukarı kaldırdı, duvarlara baktı. Galiba ben ölüyorum, benim ruhumu duvarlarda görüyordu. Böyle kanatlı mıyım yoksa kanatsız mıyım? Demek durum çok kötü ki, doktor kara kara düşünüyordu. Röntgen dedi birdenbire. Ne diyebilirim ki, tek iyi olayım da bir arkadaşı varmış, bir mektup yazıverdi arkadaşına. Ben bilirim, gün geçmiyor ki bu filmler pahalılanmasın. Aman aman, bence dünyanın en pahalı filmleri bu filmler. Bir tane çekse ya, 3 tane birden çekti. Geldim yine iç hastalıkları uzmanına, filmleri ışıklı bir yere takıp inceledi. Dedi. Filmi ışıktan aldı bana dönerek. Perhiz yapacaksınız dedi. Sevdiğim şeyleri yasak, sevmediğim şeyleri özgür bırakan bir yemek listesi uzattı. Ben de vizite ücretini ödedim. Perhiz bu boru mu? Hiç kabak haşlaması yenir mi? Üzerine çiğ mısır özü yağı dökülmüş. Hiç elma yenir mi? Suda pişirilmiş. Efendime söyleyeyim, hiç pirinç lapası yenir mi böyle tatsız tuzsuz? Bir ayın içinde iğne iplik oldum. Etlerle kemikler arasında 1-2 milimetre kalınca gittim yine bizim iç hastalıkları uzmanına. Amma olmuşsun ha, maşallah tüy siklet demesin mi? Hiç koskoca doktora sayenizde denir mi demedim. Yalnızca acı acı gülümsedim. Aman biliyorum gülümsememi. Hani şu Afrika'daki aç çocuklar gibi gülümser olmuştum. Aynanın karşısına geçiyor, gülümsüyor, kendi durumuma kendim acıyor. Ayna karşısında gülümseyerek ağlamaya başlıyordum. Doktor, ağrım var mı diye sordu. Eskisi gibi dedim. Şöyle yarım yapalak bir incelemeden sonra en iyisi seni falanca beye göndereyim dedi. Onca doktor gezmiş adamım. Nereden usumda kalsın falanca beyin adı? Hem çok mu önemli? Arkadaş yeni bir aygıt aldı. Bu aygıt size kesin tanıyı koyacaktır. Vay bana vaylar bana. Demek daha 1,5 aydır tanı konmamış. Doktor bey, yoksa ben onulmaz bir hastalığa... Yok canım, siz neler söylüyorsunuz? Yeni aygıt alan, benim hastalığımı şıpbadak bilecek olan arkadaşına mektup yazıyordu. Yazıyordu da niye yine hava duvarlara bakıyordu? Bu adam, yo, mutlaka umarsız dertlere düştüğümü biliyor, beni şimdiden ölmüş kabul ederek duvarda ruhumu izliyordu. Aygıt'ın maşallahı var, rafineri gibi, her yanında teller, borular, bir tünele girer gibi girdim. Bir başka tür röntgen aygıtı, başka tür röntgen aygıtı olduğu için parası da başka türlü. Varsın olsun, tek iyi olayım da. Onca paraya yeni aygıtlı doktor elime bir mektup tutuşturdu. Gittim bizim iç hastalıkları uzmanının yanına, mektubu okudu, yine yağladı, yine hımladı. Sonunda 3 kağıt kullanarak uzun bir reçete yazdı. Sakın perhizi bozma diye de beni uyardı. Galiba biz gideceğiz. Çünkü yeni aygıt bunca ilaç dedikten sonra eczacı yüzüme acıya acıya baktı. Koskoca bir torbaya ilaçları doldurdu. Doldururken bir de ıh diye iç çekmez mi? Yani ki yakında ölecek olan bir adama bunca ilaç eziyeti niye ki der gibi. Eczaneden kuş gibi çıktım, kuş gibi eve geldim. Ah o ilaçlar hiç biter mi? Leblebi gibi hap atıyor, su gibi şurup içiyor, dikiş diktirir gibi iğne vurdurtuyordum. 12'de 2 hap mı yoksa 12'de 12 hap mı? Hapların sayılarını saatlerini şaşırıyordum. Böyle rüzgarlı havalarda dışarıya çıkamayacak denli zayıflamıştım. Arkadaşlarım, aman yahu öleceksin, nereden buldun o doktoru? Bu adam seni resmen öldürecek dediler. Hatta daha ileri gittiler. Bu doktorla herhangi bir kan davamız var mı yok mu onu da araştırmamı önerdiler. Adam kan davası güttüğü için beni iğnelerle şuruplarla öteki dünyaya gönderecekmiş. Son kez salt bunun için gittim bu doktora. Baktım hemşehri miyiz, babamı annemi tanır mı, aramızda herhangi bir kan davası var mı? Yo, yokmuş, adam kuzeyden ben güneyden, ne babamı tanıyor ne de annemi. Başka bir doktora gittim, yeni doktorum çok babacandı. Ben eski reçeteleri çıkardıkça gülüyordu, kahkahalar atıyordu. arada bir ciddileşiyor, şap şap dizlerine vurarak vah vah vah, vah vah vah diyordu. Reçeteleri gülmece kitabı gibi okudu, sonra ciddi ciddi oramı buramı yokladı, kafamın ardını, göbeğimin üstünü de unutmadı. Yazık etmişler dedi. Hem yazık hem de kazık doktor bey dedim ağlamaklı. Kesin konuştu. Perhizi hemen bırak, öleceksin be. Sonra şu yazacağım reçeteleri, ilaçları kullan, ilaçlar bitince gel. Doktorun yanından çıkar çıkmaz turşucudan turşu aldım, kebapçıya gittim, bol soğanlı kebap, salatalık, biber turşusu, bir güzel karnımı doyurdum. Yo, perhizi bıraktım ama ilaçları bırakmak yok. Çünkü bu doktorumu çok sevdim. İlaçlar biter bitmez doktorumun yolunu tuttum. Nasıl, ağrı filan diye sordu. Var dedim ama biraz aşağıya kaydı. Ha, o zaman film çekeceğiz dedi. Kim ne derse desin, bu doktorlar benim iç organlarımın şekillerine meraklılar. Acaba midem nasıl, acaba kalbim nasıl, acaba ciğerlerim nasıl? Sıkı tut soluğunu, soluk alma, soluk alma. Şıkırt, çıktı bizim ciğerlerim filmi. Ayna gibi. Nah, ayna gibi. Öteki doktor bizi perize çekerken öldürmüş de haberimiz olmamış. Biz ilaçları yutup yutup uyumuşuz. Bizim ciğer hapı yutmuş. Eh, ama doktorumun maşallahı var. Deneyli, babacan, kalemi işlek, yazıp duruyor reçeteleri. Şu şunun için, kırmızı bunun için, sarı yemeklerden önce, yeşil yemek arasında. Nah, badem şekeri gibi olanlar 8 saatte. Yo, ben uysal bir hastayım. Yani doktorum, haydi şu eczaneye gir, en baştaki ilaçtan başla atıştırmaya dese, hoş gözümü kapar, yaparım. İyi de bunca ilaçtan sonra şu göbeğimin iki yanındaki ağrı da ne oluyor? Bağırsak büzülmesi. Vah vah vah, ne dediniz doktor bey? Bağırsak büzülmesi. Öyle rahat söylüyor ki adam, bağırsak dolması kokoreç der gibi. Ne olacak doktor bey? Edeceklerini etmişler. Seni perhiz ettire ettire bağırsaklarını büzmüşler. Büzük bağırsak, tıs tıslı bir yürek, hırlayan bir akciğerle çıktım doktorun yanından. Ve de yine upuzun bir reçeteyle. Arkadaşlarım, alma bu ilaçları dediler. Bu doktor ötekinden de berbat. Yahu asıl bunu araştır. Bununla aranızda eskiden bir kan davası filan olmasın dediler. Diyen diyene. Ama ben elden gidiyorum. Gerçi son doktorum reçeteyi yazarken duvarlara bakıp ruhumun kanatlı mı yoksa kanatsız mı olacağını düşünmüyordu ama şu durumumda hiç iyi değildi. Yani şimdi gece yarısı biri kulağıma ''Ey adam sen ölmüşsün'' dese inanacak, sabahleyin yataktan hiç kalkmayacaktım. Çünkü ölüler yataktan kalkamazlar. Yok ama kalktım. Şimdi babacan doktorla aramızda eski bir kan davası var mı yok mu onu araştıracak durumda değilim. Sağlığım gidiyor. Şu anda ölüyorum. Yeni bir doktor buldum. Yo yo çok iyi. 10 numara. İyi para alıyor ama 10 numara. Adam prof. Okkalı prof. Kalıp kilo yerinde. Proflara yakışan hiç konuşmamazlık da yerinde. Ben ne sorarsam sorayım öhö. Sanki kapıya sesleniyorum. Soruma yanıt vermiyor ama... 15 gün sonra gel diyordu. Bölük pörçük öğrenebildim. Bende çok inatçı bir gaz varmış. Nasıl bir gazmış ki bu? Sevmiş benim bedenimi, hiç çıkıp gitmiyor. Eh dursun bakalım durduğu yerde. Patlatıp öldürmesin de. Ciğerlerde dumanmış, eh olur. Havalar dumanlı nasıl olsa. Midemdeki de sinirmiş. Aslında her yanım sinirmiş. Sırım gibi. Gittim sinirci doça, geldim iççi profa. Gittim sinirci doça, geldim iççi profa. Galiba adam beni şoka da soktu. Bilmiyorum, veballeri günahları boyunlarına. Yoksa gele gide ben mi şoke oldum? Öyle ki 21 gün yumurtalarım üzerine yatmış, 21. günü hepsi de cılk çıkmış. Kuluçka tavuk gibi serseme dönmüştüm. Sinirci doç beni pek sevdi, hiç bırakmak istemiyordu. Çünkü söyleşimi çok seviyordu. Konuşuyor, sonra da vizite ücretini verip çıkıyordum. Sinir kesildim iyice. İççi prof, sinirim midene vuruyor dedi. Taşı eriten midem makarnaya granit gözüyle bakar olmuştu. Su içsem sanki kemik yutmuşum gibi midemin orasına burasına bıçaklar saplanıyordu. 5 film çekildi, mide sarkması ve ülser. Allah Allah! Mideyi iple yukarı çekmek olası olmadığına göre gelsin yine ilaçlar, ülser için ayrı, sarkmışı yukarı kaldırmak için ayrı. Ama solumdaki apandisit olabilirmiş. 12'den vurdular. Tamam apandisit. Aman ne kolay. Rafadan yumurta pişirmekten kolay. İyi de bir de bana sorun. Tam apandisit ameliyatından bir hafta sonra kan işemeye başladım. Normaldir dedi yeni doktorum. Bunca ilaç ne yapar insanın böbreklerini? Ah merak eder dururdum. Yahu yoksa ben böbreksiz miyim diye. Öyle ya, onca hastalığın yanında ancak böbreksiz bir insanın böbrek ağrısı hastalığı olmazdı. Ah bu son doktor, ah ne ilaç yazıyordu ne bir şey. At bu kafayı at diyordu. Doktorcuğum her yanımda sancılar. At bu kafayı at. Aman doktor, ilaç film, at bu kafayı at. Ay pek sevdim bu doktorun yanında çalışan hemşireyi. O da beni sevdi galiba. Bunca hastalıklar içinde evleniverdik. Daha doğrusu kendime evli buluverdim. Doktor bu be. Hay Allah razı olsun benim hanımdan. Şimdi de oram buram ağrıyor mu? Ağrıyor. Ama ben, ah şuram dedim miydi, bizim hanım süpürgeyi kapıyor, orama orama. Vah buram dedim miydi, bizimki yine süpürgeyi kapıyor, burama burama yapıştırıyor. Sağ olsun, öyle de iyi vuruyor ki yaradana sığınıp sığınıp. Sağlığım mı? Yo yo, iyi oluyorum galiba. Bu gidişle bir iki aya inşallah hiçbir şeyciğim kalmayacak, turp gibi olacağım. Hanımcığımın elleri dert görmesin. Ülke yürüyor. Ah benim aylığım ah. Eşeğin kuyruğu gibi ne kısalır ne uzar. Yo uzamaz değil maaşım uzamasına uzar ama etin ekmeğin şunun bunun da ederleri uzar. Hem öyle uzar ki benim maaş yanında güdücük kalır. Ondan sonra ben başımı alırım iki elimin arasına, düşünür de düşünürüm. Benimle birlikte karım da düşünür, beş çocuğum da düşünür, kaynanam da, kayınbabam da, benim annem de, babam da düşünürler. 12 baş bir evde otururuz biz. Niye ki babamın ufacık ama çok ufacık bir geliri vardır. Ama ne gelir ya, kahvesine, sigarasına ancak yeter. Arada bir de çocuklara şekerle leblebi alır. Kaynanamın da geliri vardır güya ama ne gelirdir ya. İlçedeki evlerini kiraya vermişler. Kira geliri varmış kaynanamın. Ne gelir ya. İçinde oturan ne kirayı arttırır ne de çıkar. Bir avukat falan tutsak bu iş için nerede para? Kaynanamın posta havalesi geldiği gün o da çocuklara mevsimine göre 1-2 kilo meyve alır, geriye kalan parasını da eczaneye yatırır. Siyatiği romatizması için eczanedeki ilaçların tümünü bir bir dener. Böylece 12 baş horanta kala kala benim maaşıma kalır. Mucize. Herkes bizim geçimimiz için mucize der. Eşeğin kuyruğu aylığımla bir ay 30 gün yeriz, içeriz, gezeriz, elektrik parası, su parası veririz. Hastalanırız, ölürüz. Yaşlı amcam ve bir çocuğumu doktorun al yedir dediklerini alıp yedirmediğim için yitirdim. Allah rahmet eylesin. Eh durum böyle olunca evde hanımın annesi babası, benim annem babam olunca hiç öyle bir evde tartışma eksik olur mu? Elbette olmaz. Yine böyle çocukların açız açız efektiyle biz karı koca kavga ediyorduk. Kaynanam, kayınbabam karımdan yana. Benim annem babam benden yana. Karım bağırıyordu. Mantom yok, ayakkabım yok, hırkam yok. Ben bağırıyordum. Benim var mı? Koskoca kışı yazlık pantolonla geçirmedim mi? Sanki bu bağırışmalar, çağrışmalar, karı koca birbirimizi kırmalar, derdimize umar olacakmış gibi. Nerede olmuş, hangi ailede olmuş ki bizde olsun? Ne yapabilirim ki? Çalıştığım yerden ne çalabilirim ki? Kimden rüşvet alabilirim ki? Karım bağırdı. Yapamazsın elbette. Bunları yapamazsın. Ama yürüyemez misin? Yumuşadım, sordum. Ne yürümesi? Bas bayağı yürüme işte. Yürürsün, olur biter. Bu akıl gerçekten kaynanam haklı. Benim hanım okusaymış çok şeyler olurmuş. Ama okumamış, olanak olmamış. Yaşa karıcığım dedim. Elbette çok iyi düşündün. Çok güzel bir akıl. Yürüyeceğim. Hem de yarından tezi yok hemen. Ama bir kişinin yürümesiyle kim ilgilenirdi ki? Sanırım ailenin öteki bireyleri de bunu düşünmüş olacaklar ki kimse kimseyi çağırmadan, uyarmadan adı yemek masası olan ama üzeri ancak ayda bir kez yemek gören masanın başında toplanıverdik. Babam bir kişiyle olmaz bu iş dedi. Ben de bu yaşlı halimde yanında yürüyeyim ki bir şeye benzesin. Olmaz baba, yaşlısın dedim. Adamcağız boş yemek masasının ortasına uzun uzun bakıp içini çektikten sonra yaşlıyım ama oğlum midem taşı bile eritir dedi. Annem atıldı oradan. Ben kocamı o ıpıssız yollarda bir başına koymam. Ben de geleceğim dedi. Ondan sonra ben de, ben de diye iki gönüllü daha çıktı. Kayınbabam, yahu toptan yürüsek ne dersiniz dedi. Ben gitmem dedi kaynanam. Şuracığa varmadan romatizmalarım tutuverir. Sonra başınıza dert olurum. Karım, kucağındaki çocuğu sırayla taşırsınız. Gelirim dedi. Of, şu kadındaki özveriye bak. Benim aslan karıcığım. Kalktım alnından öpüverdim. Seninle övünüyorum karıcığım. Şimdi ailecek böyle, bir de kucakta çocuk. Ah ah, sonuncular ikiz olsaydı, iki kucak çocuğuyla. Bu çok önemli buluşun sevinciyle o gece çoluk çocuk, genç yaşlı çaldık, çığırdık, oynadık, göbek attık. Sabah ola, hayır ola. Oldu oldu, hayır oldu. Hem de nasıl hayır oldu. Atladım dolmuşa, gittim gazete bürolarına, bir bir hepsini dolaştım. Efendim, biz yarın ailecek yürümeye başlıyoruz dedim. Niçin yürüyeceksiniz acaba, öğrenebilir miyiz? Açız da ondan efendim. Ne doğru dürüst et yiyebiliyoruz, ne meyve yiyebiliyoruz. Çocuklara bir gazoz içiremedim daha. Ne eğlencemiz var, ne peynirimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Aç olduğunuz için yürüyeceksiniz demek. Evet efendim, çok enteresan, tam bir haber. Bir de kucakta çocuk var, çok enfes. 70'lik iki adam, babam, kayınbabam, 68'lik annem, çocuklarım, karım. Harika, manşete geçeriz. Sağ olun efendim. Peki yürüyüşün adı ne olacak? Vallahi efendim, Allah zengine yürü ya kulum demiş, onlar da yürümüşler. Böylece zengin olmuşlar. Biz de yürürsek zengin olamayız ama belki bu açlıktan kurtuluruz. Çünkü belki bir ilgilenen bulunur. Şu bizim ev kira, bakkal borç, maaşın borcun umarına bakar. Demek yürüyüşünüzün adı yürü ya kulum yürüyüşü. Ama yo, biz buna başka bir ad buluruz. Manşete ayrı bir başlık, sonra onun altında daha ufak bir başlık. Çok güzel, çok güzel. Nereye dek yürüyeceksiniz? Niyetimiz tüm ülkeyi dolaşmak. Asfalt yollar bitince toprak yollar. Onlar biterse köy yolları filan. Yani hakkımızı alıncaya dek. Baksanıza beyim, ne üstte var, ne başta, ne de yemek borusunda. Gazeteciler çok ilgilendiler. Yanımıza muhabirler koyacaklarını da söylediler. Saptanan saatte kaynanam bizi evden uğurladı. Ah karıcığım, gözleri yaşarmıştı. Onca gazeteciyi bir arada görünce, hele ana kızın ayrılması pek acıklı oldu. Kendine iyi baklar, hakkını helal etler, flaşlar, flaşlar. Yaşamımda hiç böyle uğurlanmamıştım evden. Hiç böyle çıkmamıştım evden. Hani kocaman adamlar gibi hep fotoğraflarım çekiliyor, ağzıma mikrofonlar dayanıyor. Hele bebeğimizin poz poz resimlerini alıyordu gazeteciler. Karım konuşuyordu, babam konuşuyordu, kayınbabam konuşuyordu, annem konuşuyordu. Ve kafile yürüyordu. Açlar kafilesi yola çıktı. Bu maaşla bunca insan geçinebilir mi? Yok mu bunlara acıyan? Bu bebenin suçu ne? İlgililer neredesiniz? Bunlar bir gün sonra çıkan gazete başlıklarıydı. Ah, bunlar başlık değil, can kurtaranmış meğer. İlk gecemizi bir benzinlikte peynir ekmek yiyerek geçirmiş, üzerine de bol bol su içmiş, benzinliğin duvarının dibinde kıvrılıp uyumuştuk. Ama bu haber çıkınca, işte açların en ufağı dün gece böyle uyuyordu diye benim bebenin resmini gösteren alt yazılı haber, tamam, o oldu artık. Sabah kahvaltısını köyün birinde yaptık ki, aman bre aman, amanınki ne aman. Köylüler okumuşlar haberi ve öğrenmişler ki, 2 saat sonra yol üzerindeki köylerinden geçeceğiz. İnsanlık öldü mü? Hiç insanlık ölür mü? Yo, ben yaşamımda öyle yoğurt kaymağı yemedim. Ben yaşamımda öyle tereyağı hiç ağzıma almadım. Ben öyle lezzetli 2 sarılı yumurta yemedim. Zeytin parmak gibi, bal binbir çiçek. Sanki babam yemiş mi, annem yemiş mi, kayınbabam yemiş mi? Ya çocuklarım? Ah canım yavrularım benim, iyi yiyin. Topak topak et olsun, ye karıcığım. Ye ye ki süt olsun, süt. Yo, hayır, ben yaşamımda böyle süt de içmedim. Kayınbabama baktım, babama baktım. Maşallah, sanki 18'lik delikanlılar. Maçtan gelmiş veya koşmaktan gelmiş gibi bir yiyorlar ki. Babam bir şey değil, maşallah yüreği sağlam ama kayınbabamdan korkarım. Bunca yedikten sonra ama ah, işaret edemem ki. Bir gün sonraki gazetelerde yine resimlerimiz çıktı, yine haberler. Açları sabah kahvaltısında yol üzerindeki Yeniköy ağırladı. Yeniköy muhtarı çok olumlu bir iş yaptıklarını söyledikten sonra o 3 yaşındaki çocuğun tereyağlı ballı ekmek yiyişini hiç unutmayacağım dedi. Çocuk ballı ekmeği yerken gözlerini yummuştu ve bir kedi gibi mırıltılı sesler çıkartıyordu. Açları öğle yemeğinde S ilçesi doyurdu. Tüm ilçe ana yola dökülmüş, açları izlemişlerdi. Hemen yol kavşağının yanındaki kahvede açlara sunulan öğle yemeğinde kızarmış tavuk, su böreği, kuzu tandır, kadın budu köfte, baklava ve kadayıf vardı. Açlardan 70 yaşındaki Ömer Uçar yemekten sonra küçük bir kriz geçirdi. İlçe hükümet doktoru bu kriz için yorgunluktur dedi. Açlar akşama Ne ilçesine vardılar.